Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Allah razı olsun. Elhamdülillah.
Allah afiyetimizi daim eylesin
tamam,
inşallah.
Tamam, hepimize.
Hocam bu bizim 3 programdır devam ettirdiğimiz boşanma konusu epey ilgi çekti. Farklı yerlerden yeni sorular geliyor, vakalar geliyor. Programda konuşulanları herkes kendi hayatında acaba nasıl bir çözüm vaat ediyor, bana tarzında bakıyor. Eminim size de birçok karşı yani şeyler gelmiştir, geri dönüşler diyelim gelmiştir. Bana da mesela dün akşam bir komşumuz bu programlardan bahsederek bir vaka nakletti. Yani o naklettiği kişinin de kendisinin sorununa bizim programda cevap bulamadığını söyledi. Ben de ona dedim yani bu iş hastalığa benzer. Her hastalık kişiseldir. Yani bir hasta diğer hastanın tedavi yöntemini kendi hayatına taşıyamayabilir. Şimdi şöyle bir vaka nakletti. İşte yani baba evli kızının durumunu anlatıyor. Evlendirmiş kızını. İşte beyiyle problemler yaşıyor. Eve 4-5 kere geri dönmüş. Şu anda da baba evinde bulunuyor iki çocukla birlikte. Yani bu böyle bir sorun. Eminim ki size de bunun benzeri binlerce sorun geliyordur ya da problemli evliliklerde bunun binlerce şekli ortaya çıkıyordur. Yani şimdi somut bir sorunu ben burada huzurunuza taşımış oldum. İsterseniz oradan çıkarak bir program daha yapalım. Bu tür sorunların çözümünde nasıl bir yöntem uygulanmalı? Aslında bir programda ifade etmiştiniz. Yani bir hakem olmalı. Öncelikle bir hakeme başvurulmalı.
Önce mürşit olmalı ama.
Evet.
Yani hayat bir mürşit nezaretinde.
Evet. Belki evlenirken de
tabii,
işte o mürşit
başlarken, devam ederken
oradan başlayalım isterseniz.
İnşallah.
Yani siz de eminim ki bu problemlerin çok farklılarıyla karşılaşıyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Hocam Adem Aleyhisselam'dan beri biz aynı genlerle yaşıyoruz. Evlilik ilk sorunu değil insanda. Yani ilk belki Adem Aleyhisselam boşanmadı. İlk çocukları boşanmadı ama boşanmayı gerektirecek kimliğimiz, genetik varlığımız babamızdan, annemizden doğru geliyor böyle. Gitgide insanoğlunun sabrı azaldı, tahammülü azaldı. Beklentileri çoğaldı. Bu
siz
sebeple
bir şey
de
söylediniz. Sözünüzü keseyim. Biraz önce programdan önce yani belki bundan birkaç yıl sonra bir yastıkta 40 yıl kocamak değil de 2 yıllık, 3 yıllık limitler düşünülecek falan
ben,
gibi.
Yani Allah
endişenizi ifade etti.
Mesela Allah yıllarca nasip etsine dönecek bu dua.
Evet, evet.
Yani 2 yıl ahlaken denmez belki ama ya Allah yıllarca yani anca yıllarca sürerse 3 yıl sürerse ne mutlu güzel bir evlilikti.
Allah.
Nauzu billahi teala. Yani oraya doğru gidiyoruz bir sınırsız iştah. Yani nasıl marketlerde böyle helvanın çeşitleri, peynirin marketi var ya sadece peynir
tabii,
satıyor.
Tabii, evet.
Bu bol çeşnelilik insanın beklentilerini işte peynirde, helvada, ayakkabıda çok çeşnelilik.
Kocada veya
şimdi
kadında.
Şimdi bu sefer evleniyor hanımından beklentilerini büyük bir süpermarket gibi bekliyor. Yani evet, bütün emirlerine itaat edecek, şehvetini sınırsız doyuracak. Kadın aynı şekilde dönüyor, kocasından her şeyini bekliyor.
Evet.
Mesela şunu söylüyor: sen 17'de işten çıktın, 35 dakikadır neredesin diyor.
Evet. Yani
askeri garnizonda şuraya gönderdim, şuradan geldin diyen komutan gibi. E ne demek, arkadaşa uğradım, niye haberim olmadı diyor.
Evet.
Ya biz eş olmamız bir arkadaşa uğrarken sana izin almamı mı gerektiriyor diyemiyorsun. Bu bir kavga konusu, evet, oluyor. Yani hayat çok fazla bizim her şeye muktedir olduğumuz bir alanmış gibi zannediyoruz biz.
Evet.
Esasen hiçbir şeye muktedir değiliz biz.
Evet, evet.
Ama nefsimizi çok şımarttığımız bir zamana geldik. Daha önce söylüyordum ya hocam, tam o ilk mutasavvıflar gibi tasavvufun bulunması gereken bir zamana geldik.
Yani nefsin azgınlığını yani dizginleyecek bir şey.
Yani. Yani şimdi arabası var, işi var, kızı verelim diyorlar ya.
Evet.
Kaç yıl bir tasavvuf terbiyesi görmüş diye sormak gerekecek herhalde.
Evet, çok,
ancak böyle.
Çok enteresan bir
çünkü
tespit.
Çünkü nefislerimiz hocam kudurdu.
Evet,
biraz kaba mı oldu bilmiyorum bu kelime. Kudurdu yani. Nefis yani, kudurdu. Evet,
kudurursa.
Yani bir de işin berbatı, çok üzücü bir durum hocam. Bu kudurmayı arkamıza dini alarak yaptırıyoruz nefislerimize.
Allah Allah. Yani çok enteresan şeyler söylüyorsunuz.
Yani normal hocam, kudurur nefis.
Evet.
Adı üstünde
her
nefis.
Her zaman
bu
vardır. Emmaredir
ama,
o.
Bu kudurmasını Allah rızası için yapıyor.
Evet. Allah Allah.
O zaman da kudurduğu ölümcül sonuçlar getiriyor. Nasıl kudurdu?
Bunu biraz açın hocam.
Açın
yani
hocam.
Mesela nefsin kudurmasının arkasına dini almak.
Dini almak şu hocam. Şimdi çok uç bir örnek gibi duracak ama iyi anlaşılacak inşallah. Hüseyin radıyallahu anh'ı şehit edip ebedi ahiretlerini harap edenler, bunu Bizans adına yapmadılar değil mi?
Evet.
İslam devletini ve İslam'ı koruma adına yaptılar bunu.
Allah Allah.
Dini arkana alıp da iş yapmak böyle bir şey
böyle
işte.
Böyle bir şey. Evet.
Yani Allah için bir iş yaptın, ebedi ahiret gitti.
Evet.
Bu ne kadar kötü bir şey.
Evet.
Ebediyen ahiretleri harap, evet, oldu.
Yani paradoks diyorlar ya, Allah için bir şey yaptın, ahiret gitti.
Yani,
nasıl bir şey yani?
Nasıl
evet,
bir, yani bu çelişkiyi tarif etmek, sözlüğe yerleştirmek mümkün,
evet,
değil. Şimdi nefis kuduruyor.
Yani Allah için yapmadın sen onu.
Evet. Esasen ne ilgisi var Allah,
evet,
ile, dinle, diyanetle.
Evet.
Ama öyle bir taktik ki şeytandan. Yani yaptığın şeyin adı %100 şehvet.
Evet.
%100 nefis perestlik.
Evet.
Fakat arkana Kur'an ayetlerini alıyorsun. Allah erkeğe üstünlük verdi diyorsun.
Evet.
Arkana Peygamber Aleyhisselam'ı alıyorsun. Veda hutbesinde size demedi mi kadınlar emanettir?
Evet.
Ya bu ne biçim emanet, gözümü çıkarıyor.
Evet.
Yani erkek ve kadın da aynı bu ama.
Evet, evet.
Erkek ve zaten sorun Allah'ın koyduğu teraziye göre değil de nefislerimize göre kim gücü eline geçiriyorsa onun bir şeyler yaparak üstün çıkması gayreti. Şimdi bir nefis,
yani burada bir kere daha, yani nefislerimiz için kullanabiliyoruz dini.
Ne yazık ki yani, evet, bunu söylerken bir insanın böyle, evet, elim, evet, kolum titriyor geliyor, evet, bana. Yani nefis zaten deli. Yani, evet, ne yapacağı belli değil nefsin. Bir de bunu Allah için diye bir kılıfı oturttuk. Kur'an'a göre, İmam-ı Azam'a göre. Mesela bir geliyor gençler, önce internete, Google'a giriyorlar, işte bunun hükümlerini öğreniyorlar. Şimdi bakıyorsun, diyor ki hocam, sahabenin biri peygamberimize gelmiş de peygamberimiz ona böyle demiş diyor.
Evet.
Yani işte demiş ki kadına secdeyi emredecek olsaydım kadına emrederdim, kocana secde et diye. Bu nefsi dinle pohpohlama,
evet,
sıkıntısı, evet. Bu bir, yani ortada aileyi kaybettin, bari dini kaybetme.
Evet, evet.
Yani din, evet, din bu kadar ucuz asla kullanılmamalı.
Evet. Çok ve önemli bir
yani
şey.
Yani bir taraf bunu kullanıyor, öbür tarafta ona ne diyor ki, böyle işleri Allah'a karıştırma diyor. Bu başka, o başka diyor. O da dinini oradan vuruyor bu sefer.
Devre dışı bırakıyor.
Yani burada facia var. Facia da din esas gelmeli seni,
evet,
kurtarmalı.
Evet.
Yani şeytan,
yani din meselesini aile hayatında da bilmiyoruz.
Yani lehimize olursa biliyoruz abi. O zaman biter. Lehimize olursa en dindarız biz.
Evet.
Fakat ortada bir facia var. Bu faciada aile gidiyor. Bari dinimize bir şey olmasın yani. Evet, dinimize zarar vermeyelim.
Evet.
Diye bir düşüncemiz oluşması gerekiyor.
Hassasiyetimiz olması lazım.
Yani yuvarlanırken tutunduğumuz her şey elimizde kalıyorsa tutma bir şeye bari. Nasıl olsa düşüyorsun gibi hissedelim istiyorum. Ortada büyük bir sorun var. Bu sorun dinimize de zarar veriyor. İnsanlığımıza zarar veriyor. Zaten insanlık zarar gördü mü din otomatik zarar görmüş oluyor. Çünkü insanlar olarak biz Müslümanca yaşamaya çalışıyoruz.
Şimdi ben de biraz önce benim meseleyi açarken zikrettiğim vakada da dini bir boyut var hocam. Yani mesela koca kadının hayatına sınırlamalar getiriyor. İşte şunu yapma, din şöyle diyor. Bu tarz şeyler de var. Yani o dini mesela ölçüler, hudutlar vesaire, bunların
din adına işlenen cinayetlerin en dikkat çekmeyen tehlikelileri farzlarla nafileleri eşit tutmasıdır bir insanın.
Evet.
Mesela kadından Allah'ın muradı nedir? Tesettürdür.
Evet.
Bu tesettür nedir? Bir erkeğin dikkatini çekmeyecek, baksa da bir şey görmeyecek pozisyonda olmaktır. Bu farzdır.
Evet.
Yani bu olmazsa senin Müslümanlığında sorun var, olur. Fakat bu filan renk değildir Allah'ın muradı.
Filan model değildir.
Filan model değildir. Şimdi ben burada bir isim zikredemiyorum, filan kıyafet. Tabii. Neden zikredemiyorum? O tarz düşüncesi olanlar için bu program sıfır olmuş oluyor o zaman.
Doğru.
Bu bir mübalağa türü.
Dediğiniz çerçeve doğru, filan renk, filan model vermiyor Allah Teala.
Hayır. Evet. Böyle bir emri yok. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tesettür emri indiğinde Ayşe anamız buyuruyor ki kara kartallar gibi oldu Medine diyor. Ya 30 çeşit renk mi vardı? Siyah ve beyaz vardı zaten. Yani siyah ve beyaz vardı. Dolayısıyla yani
tekstil bu.
Yani 4 renkle insanlık yaşıyordu. Evet, 400 renk şimdi oldu.
Evet.
Yani konfeksiyon dükkanı mı vardı? Manufatura mı vardı? Yani ne vardı ellerinde?
Evet.
Binaenaleyh Ayşe anamız diyor mu ki siyahtan başka bir şey giymeyi yasakladı bize? Niye bir fakih böyle bir şey demiyor?
Demedi tabii.
Yani hiçbir fıkıh kitabında da böyle bir kural yok.
Evet.
Siyah olmazsa olmaz diye bir kural yok.
Evet.
Burada kadının korunması diye bir kural var. Şimdi şu noktaya geleceğim. Tesettürü tarif etmiyorum. Erkeğin Allah'ın bir farzını müdafaa eder gibi yapma hanım, olmaz. Allah-u Teala'nın bir farzı bu der gibi nafile denebilecek. Yani farz vacip olmayan.
Evet.
Şimdi sünnet kelimesini kullanmıyoruz.
Yani yapılsa iyi olur ama yapılmasa da günah olmaz.
Yok, eftaliyet var orada. Evet, böylesi daha makbul.
Evet.
Böyle bunu farz gibi kullanması bir hastalıktır.
Evet.
Evvela şuna cevap veremez bu. Yani Allah-u Teala niye o zaman birine farz dedi, öbürüne vacip dedi, öbürüne sünnet, öbürüne müstehap niye dedi?
Evet.
Bu ayrımlar yani biz boşuna yapılmadı ki. Şeriatımız niye o zaman bir kategori getiriyor bunu farz diye, bunu haram, bunu mekruh diyor.
Evet.
Aynı şey mesela sofrada yemek yemek veya masada yemek yemek.
Evet.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yere çömeldi, yedi ama masada yemek yiyene alkol kullanıyorsun der gibi bir yasak getirmedi. Dolayısıyla bu bir evde bir erkek veya kadın tarafından ya sofrada yeriz ya babanın evinde gider istediğin yerde yersin. Sözü Müslümanca değil. Müslümanca değil. Bu yani esasen kendi hırçınlığına dini alet etmektir bu.
Evet.
Şu olursa olur bakın. Ben sofrada rahat ediyorum ya. Ve öyle gerilince yemek zevkime gidiyor. Bunu de.
De evet.
Bak buna bir şey denemez.
Ya ama hanımın da der ki bu beyimin zevkidir.
Fakat dini arkana alıp biz Hristiyan gibi masada mı yemek yiyeceğiz?
Evet.
Dediğin zaman bir vahşet bu.
Evet.
bu radikalizmin de ötesinde bir şey. Yani sen esasen böyle gerile gerile yeme zevkini dinin arkasına sığınarak ya da dini arkana alarak yapıyorsun. Yani böyle en basitinden örnek veriyorum.
Evet,
basitinden. Evet. Böyle yani belki de çok kimse bunu bir espri gibi zannedecek. Ama buna örneklenecek onlarca konu var evde. Bu sebeple hocam...
Bu aslında daha da genel işlenecek bir şey. Yani dini kendi zevklerimizin böyle gibi gerekçesi, meşrulaştırma aracı haline getirme işi, yani aile boyutunu konuşuyoruz,
evet,
burada.
Evet.
Çok daha genel bir problem.
Tabii,
evet.
Bakıyorsun ki aynı adamın namazları tadil erkansız kılıyor. Orada farz tadil erken.
Evet.
Ona hiç dikkat etmiyor. Bir sünnet konusunda çocuğunu falakaya yatırıyor. Mübarek, sen madem peygamber düşkünüsün aleyhissalatü vesselam, bunu kendi namazında niye göstermiyorsun?
Ya.
Neresi benim zevkime gidiyorsa o zevkimle ilgili hükümler bir tane. Önce onlar devreye,
evet,
girmeli düşünüyor.
Doğru.
Bu yanlış bir şey. Dini bizden kurtarmak lazım o zaman.
Evet.
Burada üstadım.
Ne enteresan şey söylediniz hocam. Yani böyle cümleler, dini bizden kurtarmak lazım yani.
Allah affetsin beni, ne edeyim hocam yani?
Ya, evet, evet. Yani? Buyurun lütfen.
Yani burada hocam bunun çözümü var mı? %100 çözümü olmaz bunun. Yine tekrar dönüyorum, ailenin bir mürşidi olacak. Diyecekler ki biz bu konuda tartışıyoruz. O da diyecek ki yanlış yapıyorsunuz. Peki madem yanlış yapıyoruz, vazgeçtik diyecek. O hoca efendi de diyecek ki, oğlum sen çabuk psikiyatriye git bakayım.
Evet.
Bu kadar basit bir şeyi büyüttüğüne göre sen bir doktor görmelisin. Psikolog bile değil.
Evet.
Doktora,
evet,
gideceksin. Sende bir gerginlik var.
Evet.
Bu bir. İkinci büyük sorun hocam, yani dini arkamıza alıp, hı-hı, yaşamak. Bu yanlış. Bunun için istiğfar etmek gerekir. Yani bu eskiler, şimdiki dönemde solcular iktidar olamadığı için ya da dini motifler iktidarda elhamdülillah daha rahat kullanılıyor. Eskiden çok duyardık. Dini siyasete alet ediyorsunuz, dini siyasete alet ediyorsunuz. Yani bu da siyasetçinin değilse de Müslüman bir eşin, kadın veya erkek, dinini aileye alet etmesi, menfaatlerine, şehvetine alet etmesi sorunu çok, bu yanlış bir şey. İkinci bir önemli sorun hocam, erkeğin özellikle iş getirmesi eve çok sıkıntılı bir konu. İş ve işin stresi ofiste kalmalı.
Evet.
Yani eve geldiğinde erkek huzur için gelmeli. Uf puf yaparak eve girmemeli. Hatta iş telefonlarını iş yerinde bırakıp gelmesi çok daha faziletli. Benim, bilmiyorum bilim adamları ne der, ben kendi kanaatim, yani bugünkü aile sorunlarının bu kadar derin ve hızlı bir şekilde çığ düşer gibi büyümesinin nedenlerinden biri cep telefonlarıdır. Müstehcenlik konusunda değil. Erkekler iş telefonlarını kullanıyorlardı. Eve geldiğinde saat 6'da evdeki telefonu iş arkadaşları bilmediği için aranmıyordu.
Evet.
Şimdi gecenin 11'inde ithalat ihracat yapıyor telefonla.
Evet.
Esasen biz eve dinlenmek için, huzur bulmak için, çocuklarımızla oynamak için geliyoruz. Hala ihracat, gümrükte bekliyor musunuz, ne yapıyorsunuz? Bunun getirdiği bir ağır stres var.
İş mesai saatlerinde bitmiyor.
Bitmiyor. Hiç bitmiyor hocam.
Hiç bitmiyor.
Hiç bitmiyor. Evet. Yani mesela bir iş adamı arabasına cips mi deniyor, taktırıyor. Ondan sonra gece yarısı kalkıyor, şoförün nerede, evet, arabasını kontrol ediyor. Esasen bu senin dinlenmediğini gösteriyor.
Evet.
Dinlenmek için geldiğin yerde yoruluyorsun sen. Bunun bedelini eş ödüyor. Evet. Çocuklar ödüyor.
Çocuklar paylaşılamıyor. Ödüyor. Paylaşım yani, azalıyor.
Paylaşım azalıyor değil. Dertli bir babayı çocuk niye görsün?
Evet.
Baba işte şunu yapalım, bunu yapalım diyemiyor 5 yaşında çocuk. Bir dakika oğlum, bir dakika oğlum, bir dakika oğlum. Bu bir sorun. Yani benim kanaatim, bir bilimsel veri değil bu, İşsiz bir adamın sorunu kadar sorun bu.
Evet.
İşsiz adam da sorun, evde oturuyor akşama kadar, iş yok güç yok. Bu nasıl bir problem?
Evet.
O bir problem.
Büyük problem. Evet.
Ama bunun bir özrü var, iş bulamadım.
Evet.
Türünden. Fakat bu da bir özür değil. İşi olmayanlar gidip camide oturup Kur'an okusunlar. İşsiz adam evde beklemez. Evde beklediğine göre sen iş istemiyorsun demektir.
Evet.
Yani bir ay en azından sabahtan akşama kadar iş aramalısın sen.
Evet.
İşsiz evde oturmaz ki, iş aramada çalışır bu sefer.
Evet.
İş arama diye bir şey var ortada. Ki evet. Dolayısıyla işsizlik bir psikolojik sorun. Evde oturuyorsa psikolojik
bir
sorun.
Şey, evet.
Yani niye iş bulamıyorsun? Öte taraftan işçi aranıyor her yerde.
Oluyor hocam. Yani o da yani hakikaten aranıp bulunamama Amenna, durumda
bir itirazımız yok. Evet. Evde oturma.
Evet.
Evde yani, oturma. Evet. Git camide Kur'an oku veyahut da o arkadaşına git, bu iş yerine git.
Yani, iş ara yani diyoruz.
Evet. Arama manasında evde evet. Oturma diyor.
Doğru, o bir ciddi stres. Evde olduğunuz sürece de yani kendi...
Bir gün iki gün idare evet. Edilirsin. Üçüncü gün burnunu sağa sola sokacaksın. Rahatsız edeceksin ev halkını.
Belki bu durumda yani eşlere de bir şey söylemek lazım hocam, değil mi? Yani işsiz adamın psikolojisini anlama aile ortamında.
Ben bir şey söyleyeceğim hocam. Allah kadını bunu anlamak için yarattı zaten. Evet. Liteskünü ileyha Allah.
Değil mi ya? Evet.
Yani bunu anlamıyorsa kadın, onun kadınlığı yıpratılmıştır, ondandır o.
Evet.
Eşinin işsizliğinden, yani işçi bulma kurumundan daha fazla kadın anlar hocam. Kadının evet. Vazifesi, hılkatı dert anlamaktır.
Ya bazen de şu oluyor hocam, yani ya gittin gene iş bulamadan geldin, asık yüz
i̇şte
falan
filan. İşte bu noktaya
falan,
bir evet. Kadın kolay kolay gelmez hocam. Evet. Geliyorsa eğer, yani başka nedenler var ortada.
Evet.
Çünkü bütün dertler birleşince sistem arıza yapabilir kadında
doğru,
da erkekte
doğru,
de.
Tabii.
Benim buna farklı bir çıkışım, yani kadın dert çözümüdür.
Evet.
Süngerdir kadın. Dertleri
evet,
emer.
Çok güzel. Çok güzel.
Kadın sünger. Yani ama süngeri evet. Zeytinyağı doldurursan mesela evet. Bir daha bir şey emmediği emme. Gibi bu sefer tuttuğun yeri kirletiyor.
Doğru.
Yani kadının hılkatı böyle hocam.
Evet.
Mesela ben doktor kardeşlerle de istişare ediyorum. Erkek mümkün olsa da erkek olarak doğum yapsa ölür diyorlar, kadın kadın gibi dayanamaz.
Değil mi? Erkeğin yani, tahammülü olmaz bir doğuma.
Yani bir doğumun ağırlığını kadın kaldırıyor.
Evet.
Erkek kaldıramıyor. Kadınların mesela
yani o sadece bedeni bir mümkün olma hali değil.
Ya ruhen fizyolojikten, de, biyolojik yapıdan önce tahammül gücü, tahammül. Kasları daha güçlü kadının.
Evet. Yani psikoloji olarak da
uykusuzluğa daha fazla dayanıyor. Siteme daha fazla dayanıyor, ama yıprandı mı bitiyor.
Evet.
Yıprandı mı sistem çöküyor kadında.
Doğru.
O yüzden yani mümkün olduğu kadar kadınlarımızı, erkekler kadınlarını çok uzun vadede muhtaç oldukları bir nimet gibi değerlendirmeleri gerekiyor.
Ya.
Bir hamlede bitiriyorsun, yani ondan sonra kendin işte sığınacak yer bulamıyorsun. Ben onu bunu bilmem hocam. Allah kadınları bunalınca gidin dinlenin diye size eş yaptık diyor.
Evet.
Rum suresinin ayeti çok açık.
Açık, evet, doğru.
Böyle değil bizim kadın ya. Elbette hasta birine rastlamış olabilirse bu binde birdir. Ama ideali bunun kadın dinlenmek içindir. Eşinin işsizliğinden kadın erkekten daha fazla üzülür. O sağa sola telefon eder iş aramak evet. için. Ama delirtilmiş bir kadın artık, yani illallah etmiş eşinden, onun işsizliği değil uykusu da rahatsız eder zaten.
Evet, evet.
Onun varlığında sıkıntı var.
Evet.
Ben buna bir dipnot ya da size muhalefet mi diyeyim yani?
Bunun yok yok muhalefet, estağfurullah, yok, çok yani, güzel şeyler yani, söylediniz. Yani.
Burada eve sorun getirmek yanlış. Tıpkı bunun bir öbür tarafı da, mesela kadının ablası boşanıyor diyelim.
Evet.
Ablasının sorunu var, kız kardeşinin sorunu var. O kadın da kız kardeşinin ablasının aile sorununu kendi evine taşımamalı.
Evet.
Nasıl erkek iş getirince yani senin işsizliğin başımıza dert oldu gibi böyle bir sistem oluyor. Yani evet, ablam boşanıyor, ablam babamın evine geri döndü. Bir gün iki gün normal bu yani. Üzül,
evet.
İnsanız da elbette üzüleceğiz. Ama ben de gideyim ablamı teselli edeyim, iki aydır sen de babanın evine. O boşandığı için babasının evine gitti. Sen de ileride boşanmak için mi gidiyorsun babanın evine?
Evet.
Yani cenazeye niye dinimiz, hocam fukahadaki edebe dikkat edin. Bir konuyla ilgisi yok ama çok önemli bir ayrıntı. Bir cenazeye aynı şehir içinde yaşayanlar 3 günden sonra başsağlığı yapamaz, mekruhtur.
Şehir, yani sürekli
adamın babası öldü. Bir aydır
acıyı sürekli diri tutuyorsunuz.
3 gündür bu süre.
Evet.
Bir sadece kocası ölen kadının 4 ay 10 gün taziye alma hakkı var. Onun dışında öleni gömeriz, Allah'ın rahmetine tevdi ederiz. Ondan sonra biz hasenat göndeririz, ona gönderir, ayrı bir şey. Cenaze evi 40 gün 40 gece olmaz hocam.
Evet.
Şimdi bu kadar önemli bir konuda olmazken ablamın, kız kardeşimin ya da şöyle bir konusu var, bunu bizim eve taşıyoruz. Buradaki bu nezaket, yani evet, insan evet, psikolojisinin evet, dayanmazlığını evet, anlatmaya evet, çalışıyorum. Kadın evet ablasının boşandığından etkilenmez bir kadın olur mu? Ama bunu nasıl adam işini eve getirmesin diyorsak,
evet,
kadın da o derdi bu eve taşımasın.
Taşımasın.
Evet. Yani ona ağlarken kendisi ağlanacak hale gelecek.
Ya, evet.
Şimdi şöyle düşünecektir bizi dinleyen kardeşlerimiz. Yok canım, eşi de zaten üzülüyor bundan. Bizim baldız niye boşandı diye. Ben de diyorum ki durun siz. Şeytan bundan çok güzel bir börek yapar size, siz merak etmeyin.
Evet.
Yani bu derdi 3 gün 5 gün taşıyacak. Ne yapayım ben de senin ablan boşandıysa diyemeyecek.
Evet.
Yani benim işte bacanak boşandı, bana ne senin ablandan diyemez karısına karşı. Ne olacak? Ya bununla nasıl uğraşıyoruz diye içten içe kendini kemirecek. 5 sene sonra bunun meyvesini yiyecek şeytan.
Evet.
10 sene sonra yiyecek. Yani biz
tohum atılıyor.
Tartıştık. Bu tartışma da bitti.
Evet.
Zannediyoruz. Şeytan öyle zannetmiyor. Verin onu ben buzdolabına koyayım diyor.
Evet.
Ben size bunu yazın sıcaklarda veririm tekrar evet, diyor. Şeytanın dondurucusu var.
Evet.
Oraya koyuyor. Bunun için hani ailede bir şey oldu da düzelttik ya, bu düzeltmeyi şeytanın da dolaba koyup koymadığına bakalım. Asıl önemli olan bu. Mesela ben sulh işinde uğraştığımızda tamam hocam dediğiniz gibi olsun diyorlarsa, hı, bu sulhü olmadı diyorum. Çünkü hı, benim hatırım için Nurattin Hoca'ya kadar gittik, bari ayıp olmasın diyor. Hı hı. 15 gündür bu tamir süresi.
Evet.
Yani Allah rahmet etsin Erbakan pansumancı diye bir deyim kullanırdı.
Pansuman tedbirleri. Ha,
pansuman bir işe yaramıyor.
Evet.
Yara duruyor çünkü.
Yara duruyor. Evet. Yara,
bunu ne yapmak lazım? Kökten kurutmak lazım. Kökten kurutmaya yanaşmazsak o pansuman şu manaya geliyor. Şeytan onu buzdolabına koyuyor. İstediği hmm, zaman kullanacak tekrar.
Evet.
Bu sebeple ben diyorum ki öyle değil. Tamam, eşim bu konuda haksız değilmiş. Ben özür diliyorum. Bu konuyu kapattım de diyorum.
Evet.
Ben onu nasıl diyeyim, aynısını yapacak gene diyor. Ha, bu belli. O anda bir dakika sürdü barış burada. Yani hafif bir açtın mı bandın altını, yarayı görüyorsun orada.
Evet.
Onun için kardeşlerimiz şunu bilecekler. Biz bir tartışma geçirdik. Veyahut da işte örnek ve ablamın boşanması ile ilgili. Ne yapalım, biz de mi boşanacağız şimdi? Dedi eş. Veya erkekte oldu. Yani illa kadında olacak diye bir konu yok. Erkekte oldu. Bu noktada yara bırakıp bırakmadığını, ciğerlere kadar mikrobun bulaşıp bulaşmadığını iyi denetlemek lazım, evhama götürmeden. Çünkü gerek erkek gerekse kadın, öbür aileden birisi boşandığında şeytanın ilk sinyali şudur hocam: bunlar ayrıca boşanıyorlar herhalde, sen nasıl duruyorsun bunların içinde?
Evet.
Allah'ım. Hemen bunu mesaj olarak, hani telefonda zırt pırt mesajlar geliyor ya.
Hı hı, evet.
Yani mesela erkek bakıyor ki baldızı boşandı. Ya bunların bela ya, bunlar ailece boşanıyor. Yakında ben de boşanırım. Yok canım, biz iyiyiz diyor. Hayır hocam, bu mesaj hafızada duruyor.
Evet.
Hafızada duruyor.
Saklanıyor.
2 sene sonra bir tartışma konusunda şeytan ona diyor ki baldızın da böyle gitmişti diyor.
Evet.
Doğru. Yani bu evlilik hocam bir uçak yolculuğu gibidir. Bir kenarda park edemezsin 5 dakika. Havada park edilmez.
Evet.
At arabasıyla at 3 dersin, bir kenarda park edersin. Uçakla park yok hocam. Sıkıştın, bunaldın, havasız kaldın. Oradaki oksijen tüpüyle idare edeceksin. Yani eğer uçak yani
idare etmenin yolunu bulacaksın.
Bulacaksın. Evet. Sabredeceksin.
Evet.
Yani eğer bunu beceremez de bir at arabası yolculuğu zannedersek,
evet,
veya bisiklet yolculuğu zannedersek, pedalı bıraktın mı duruyorsun bir kenarda. Evet. Zannedersen evliliği biter o evlilik. Allah muhafaza buyursun. Bu başta dediğim gibi hocam, evliliği Allah'ın en büyük mucizesi, şeytanın da en büyük oyuncağı olarak. En büyük mucize.
Oyun alanı.
Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi Müslim'de hocam hepimizin hafızasında olması lazım. Buyuruyor ki şeytan elemanlarını akşamları toplar. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın diye herkesten rapor alır. Bilanço istermiş yani.
Evet.
Nasıl? Herkes işte filancaya alkol müptelası yaptım, filancayı dövüştürdüm derken git daha çalış onun şeyini artırmazmış. Yani primini artırmazmış. En son birisi gelir, filanca ile senelerdir uğraşıyorum, sonunda boşamalarını sağladım deyince sen benim adamımsın dermiş. Onun bir yıldız yukarı kaldırıyor.
Evet.
Hocam bu yani Peygamber tamam. Efendimiz bunu söyleyeli 1400 sene oldu hocam sene. Ya.
Bütün insanlık tarihinin yani şeyi yani problemine
yani
teşhis hocam, koyuyor. Yani.
Eğer biz bu hadisi şerifi bildiğimiz halde hala işte kiraya zam geldi, hala işte asgari ücret şu kadar oldu gibi konuları aile mukaddesiyatından, aileyi muhafaza etmekten daha öne çıkarıyorsak o zaman belayı biz getiriyoruz demek.
Ya, evet. Evet.
Yani evlenenler şeytanın onlar için özel eleman kurduğunu ve bu elemanı kışkırttığını, bunlar boşanmadıkça önüme gelme dediğini bilmeleri gerekir hocam.
Evet.
Bunun için Kur'an-ı Kerim bize ne işaret veriyor? Siz eşlerinizi ve çocuklarınızı affedin, Allah da sizi affetsin diyor. Ya bu evet. Ne büyük bir şey hocam. Ya. Yani demek ki affedici olmak lazım.
Hocam bu demin başta söylediğim bu müzminleşme hadiseleri var. İşte 5 kere gidiyor, geliyor baba evine falan. Yani sorun çözülmüyor. Ne yapılabilir
şimdi
böyle
hocam,
bir durumda?
Şunu bilmekte fayda var. İnsan olarak çok çeşit hastalıklar barındırıyoruz.
Evet.
Psikiyatrik olup tedavisi edilme sadece uyuşturucu ilaçlarla teskin edilir derecede de hastalıklar var. Cinselliği etkileyen hastalıklar var. Yani evet. Erkek olamıyor, kadın olamıyor. Hastalıklar evet. Var. Sağlık olarak ayakta duramayacak, bulaşıcı olacak hastalıklar var. Bunlar evlilikten önce masanın üstüne konmalı.
Bilinmeli.
Mesela psikiyatriye giden birisi kesinlikle yani bekarken bunu masaya koymalı.
Evet.
Psikoloğa giden koymasın. Psikoloji yani bir tedavi, bu geçici bir an olabilir psikolojik evet. Vakalar. Yani bunu aldı, işte sınıfta kaldı olabilir. Ama psikiyatriye gitmek yani eczanede her isteyene verilmeyen riskli ilaçlar kullanan birisi bir ilacın üstünde yazıyor ki bu ilacı kullanınca makinenin yanına yanaşma, direksiyonun başına geçme diyor. 5 sene kullanmışsın bu ilacı sen.
Evet.
Bu evlilikten önce masaya konmalı.
Evet.
Mesela cinselliği etkileyecek ameliyatlar olan, tedavi görenler bunu masaya koymalılar. Hepatit C gibi filan bulaşıcı hastalık tedavisi görenler bunu masaya koymalılar. Kadın veya erkek.
Evet.
Ondan sonra ama biz birbirimizi seviyorduk düzeyine geliyorsa mesela hiçbir sakıncası yok. O tedaviyi yapan doktora gidilmeli.
Evet.
Doktor bey, biz evlenmek istiyoruz. Bu evliliği siz tavsiye eder misiniz? O da mecbur kanun gereği bir defa tavsiye etmem size diyecek. Siz birbirinizin dengi değilsiniz diyecek. O evlilik yapılmamalı.
Evet.
Yapılmamalı. Bu çok önemli hocam. Şimdi insanlar senelerce tedavi görüyorlar. Evlilikte bunu gizliyorlar. Senelerce ürolojik tedavi görüyor erkek. Bunun büyük ihtimalle çocuğu olmayacağını doktor söylüyor ona.
Evet.
Bunu gizliyorlar. Kadının sık sık baygınlık geçiren bir hastalığı var. Mesela doktor ona yalnız merdiven inmeyeceksin demiş. Evet. Böyle bir hastalığı. Bunu söylemeyeceksin de ne söyleyeceksin? Şimdi bu ne oluyor? Erkek bunu öğrendiği zaman veya kadın bunu öğrendiği zaman aldatıldığını düşünüyor.
Evet.
Kandırıldığını düşünüyor. Ondan sonra o evliliğin tedavisi bitti hocam.
Evet.
Ayrılıktan başka kader yok.
Evet.
Bir bu boyut, yani öncesinden evet, ciddi bir tedbir almak gerekiyor. Şimdi bana kardeşlerimiz dinlerken iyi be araba mı alıyoruz diyecek. Hayır, uçak alıyoruz biz.
Evet.
Uçak alıyoruz ve bu uçağın otoparkı yok.
Evet.
Hava da bir saat beklemiyor. Şu bulutlar hoşumuza gitti, kenarda biraz bekleyelim, bir çay içelim diyeceğin bir yolculuk sistemi değil. Yani evliliği böyle görmek zorundayız biz. Bu kadar inceltirsen evlenecek kimse bulamazsın, en çok duyduğum tepkiler. Ben öyle diyorum ki evlenme daha iyi o zaman. Hiç olmasın düşmanın olmaz. Yani evde oturursun, babanın evinde kendin oturursun. Ve er geç de evlenirsin Allah'ın izniyle. Yani evlilikte sulu kararlar vermek, fevri kararlar vermek, çocuksu duygusal kararlar vermek bedeli çok ağır.
Evet.
Çok ağır. Şimdi bu sebeple evlilik öncesinde sorunlar masaya yatırılır. Çeker gider kız. Çeksin gitsin. Zaten babasının evine gidecek bunları öğrenince.
Evet.
Hiç olmasın tazminat ödemezsin.
Evet.
Hiç olmasın yani ya evlilik da, masrafı yapmazsın.
Ya da kız hüsrana uğramaz.
Ya bir can yakacaksın, onu hiç konuşmuyoruz
evet,
yani.
Evet.
Ya. Ama aldatan ki bu aldatmayı herkes işte eşi varken zina etmek olarak anlıyor.
Evet.
Bu da aldatma hocam. Yani karşındakini kimliğinin dışında bir kimlikle karşılıyorsun. Ben böyle bir nasihat ederken biri dedi ki ben kendim mi hasta oldum, Allah verdi dedi. Dedim ki sana hastalık verirken Allah bunu gizle mi dedi sana dedim.
Evet.
Niye doktora gittin madem hastaydın? Niye gizlemedin doktordan? Ya verdi verdi. Öbürünü de sarışın yaptı. Birini kör yaptı. Birini sağır yaptı. Allah bu dilediğini dilediği gibi yapıyor. Yani imtihanımız mazeretimiz değil bizim hocam.
Evet.
İmtihanımıza biz ayak uyduracağız. İmtihan bize ayak uydurmuyor. Birinci nokta bu. İkinci evet, nokta hocam. Esasen şöyle bir örnek vereyim. Ben grip oldum. Allah afiyetimizi daim etsin. Hastaneye gittim. Bir sıkıntı yok. İlaç verdi. Doktor geçti. Bunu arşive kaydetmeye gerek yok. Ama gittim grip diye meğer benim apandisim patlamış. Apandis ameliyatı oldum. Bunun ikisi arasında fark var değil mi hocam?
Tabii.
Yani ameliyat olmak bıçak yemek, nargoz yemek bir defa bu.
Evet.
Şimdi evlilikte tartışma yok sözünü söyleyen adamı görmek istiyorum. Onu insanlık tarihi müzesi diye bir müzeye adını yazacağım.
Tartışma olur yani.
Olmalı.
Evet.
Öbür türlü birbirimizi anlamadan kör bir evlilik hayatı yaşarız. Ama tartışma insanca, Müslümanca, büyürse hakemle olmalı.
Evet.
Yoksa tartışma dediğimiz şey, yani bu nedir her gün bu makarnayı böyle yapıyorsun der bir insan. Bunu medeni birisi bir de öbür türlü makarnayı deneyelim mi der.
Evet.
Biraz kaba bir adam ya başka makarnamız yok mu bizim der. Daha kaba bir adam bunu yemeye mahkum muyum der. Bir başkası anan sana başka bir şey öğretmedi mi der. Bunlar bizim puanlama tarzlarımız.
Evet.
İnsanlığımızı gösteriyor. Tipimizi, ahlakımızı gösteriyor. Karşımızdakinin de sünger kabiliyetini gösteriyor. Dedi ki kadın
evet,
sünger.
Evet.
O da anandan her çeşitli makarna mı yiyordun diye cevap verebilir. Sen merak etme. Senin istediğini ben yaparım. Bilmiyorum öğreneyim der. Yani bu insanlığı gösteriyor hocam. Süngerin,
evet, doğru,
süngerin niteliğini gösteriyor.
Evet.
Bu sebeple tartışma olur. Bu tartışmalar griptir hocam. Her kış gelir insanı bulur ya grip.
Evet, evet.
Bu bir griptir.
Ara ara gelir.
Ara ara gelir. Hiçbir sakıncası yok. Hatta bol bol limon yiyerek bir kilo mandalina alarak bu kapanır. Hatta ben çok eşlerde gördüm. Yani binlerce aileyle muhatap olduğum için
evet,
cüretli konuşuyorum. Bu işin bilimsel yönü bende yok hocam.
Evet.
Şimdi bazı tartışmalar aradaki aşk ve muhabbeti de artırıyor.
Evet.
Yani onun özür dileyişi, öbürünün de bu anlayışı eşinin göstermesi aradaki muhabbeti artırıyor.
Evet.
Bu
evet,
çok hoş bir şey.
Doğru evet.
Yani bu ama baba evine gitmek bir ameliyattır hocam.
Evet.
Bu ameliyat ölümcül de olabiliyor. Dolayısıyla her tartışmayı götürüp uluslararası bir mahkemeye taşımanın bir manası yok. Bu biraz abartı olur.
Evet.
Ama baba evine gidiş ağır bir ameliyat. Bu muhakkak bir hakem görmeli.
Hakem, evet. Hakem.
Ve hanım kardeşlerimiz baba evine gittikten sonra tıpış tıpış kendisi geri gitmemeli bir daha. Eğer haklıysa. Ama ben şımarıklık ettim diyorsa zaten bu şımarıklığının, yani gereksiz yere babamın evine gittim diyorsa elbette git şimdi özür dile.
Evet.
Ama yaşıyorsa anne babalar acil bir vaka olduğunu, sirenlerin çaldığını anlamalıdırlar.
Evet.
Kız ve kocadan önce iki baba, bu kız buraya geldi, biz gel bir oturalım ne oldu diye camide bir çay ocağında bir yerde buluşmalılar. Hemen kabalık yapıp sen işte kızı niye eve aldın filan, bunlar Müslümanca değil. Babalar bir defa dengeyi kaybederlerse o yuvanın ayakta kalma ihtimali çok zayıf.
Evet.
Baba nezaketini, iki babaya da söylüyorum, kadınları bu işe karıştırmadan, kadınlar büyük ihtimalle herkes kendi evladının tarafını tutacak, onlar bu işe karışmadan önce babalık düzeyinde bu işi bitirebilirlerse bu ameliyat kazası belası geri gider.
Evet.
Hayır, geri gitmiyorsa eğer, yani babalık düzeyinde gitmiyorsa evlatlar çağrılmalı, babalar olarak siz niye böyle yaptınız, hı-hı, denmeli. Onların tamir edemeyeceği bir ameliyat olabilir, çok branşlı bir hastaneye havale edilecek bu sefer, ambulansla havale edilecek. Çünkü ameliyat, yani kız çocuğunu alıp,
yani hakem dediğiniz o çok branşlı bir hastane.
Çok branşlı hastane, daha büyük bir psikolog olur, aile terapistisi olur, işte filan hoca efendi olur, köyün büyük bir dedesi vardır, herkes ondan çekiniyordur, o olur.
Evet.
Yani mesela bir teyze tanıyorum ben, Ordulu, Allah onu Asiye anamıza buluşsun, 16 çocuğu var.
Evet, maşallah.
16 çocuğun 16'sı da hafız olur mu hocam?
Maşallah. Yani,
bu kadının sağlığı yerinde olsa ben bu kadını bütün kadınların müze gibi ziyaret edip ibret almasını tavsiye ederim. Kadın belki de yaşamıyordur şu anda. Bir sene oldu onunla ilgili bilgi aldım. Yani böyle bir enteresan, bu kadın mesela köyünde var senin. Ya teberrüken gidip ziyaret edilip duası alınsa o aile düzelir yani.
Evet, evet.
Gibi. Hakemliğin işte, nasıl mesela sağlık ocağına gidiyoruz, sen hastaneye git diyor. Hastaneye gidiyoruz, bu hastane küçük, Haseki'ye git diyorlar.
Evet.
Haseki'ye gidiyoruz, Cerrahpaşa'ya git sen diyorlar.
Evet.
Ameliyat durumuna göre.
Durumuna.
Ailede de böyle olabilir ama iki çocuğuyla bir kadın en acil çamaşırlarını alıp çocuğunun bezlerini alıp baba evine dönüyorsa bu böbrek ameliyatı hocam.
Evet.
İnşallah beyin ameliyatı değildir. Evet. Ameliyatın da farkı var.
Evet.
Dolayısıyla 3 gün sonra da madem öyle ben geliyorum deyip taksiye atlayıp gidiyorsa ya da babası onu götürüyorsa bu nekahat çözüm döneminde sokağa çıktı. Yani bir defa
bu çözüm değil, aksine
yaranın üstüne işte pansuman yaptılar ama bu pansuman onları kurtarmayacak. 3 ay sonra geri gelecek o tekrar.
Evet.
Alışmış, ameliyat kolik olacak o yani.
Evet.
Bunun için bu İki çocuğuyla eşyalarını toplayıp 20 gündür babasının evinde duran kadın, sadece kocası ona mesaj gönderdikçe işte orada acımı çek, şöyle ol böyle ol diye ağır ağır sözler söylüyor kadın. Bunu şımarıklığı için yaptı, haksızdı, bir çeşit. Kocası zulmetti, bir çeşit. Kesinlikle bu doktor görmeli, cerrah görmeli bu. Yani baba damadını çağırıp oğlum gel bakayım buraya demeli. Niye bu kızın burada, niye bu hanımın senin burada sormalı. Anne çağrılmalı. Neticede evladın senin. Bir insan boşansa bile, erkek veya kadın, kocasının ya da karısının annesi kıyamete kadar annesi hükmünde.
Evet.
Kadını boşayalı 20 sene olmuş. Başkasıyla evlenmiş. Ama sen ona anne demek zorundasın. Dinimiz böyle görüyor. Yani ebedi haram.
Evet.
Anne gibi, kendi annen gibi mirası sana kalmıyor şüphesiz ama annen, babası baban. Dolayısıyla çağırmalı, oğlum ne oldu demeli. Biz hatamızı anladık deyipse, bir daha bu hata konuşulmayacağı anlaşılacak düzeyde çözüldüyse mesele, hadi oğlum güle güle de ilk gelin çıktığı gibi bir daha gitmeli. Bu hata çözülmeden ya da babanın ve annenin kudreti bunu çözmeye yetmiyor, ikinci bir üst hastane, işte büyük hastane, Haseki gibi bir hastane eğer getirilmiyorsa, hasta buraya muayene ve ameliyata getirilmiyorsa, o zaman 2, 3, 4, 5 her 3 ayda bir bu böyle bir adet haline gelir.
Yani o evlilik zaten kalmaz yani.
İkincide de erkek ne düşünecek? Tıpış tıpış gelir zaten diyecek. Geçen gelmişti.
Evet.
Ucuz atlatıyor çünkü.
Evet.
Tedavi edilmemiş oluyor. Mikrop hala bünyede duruyor. Ama bir terapist, yani aile terapisti veya bir hoca efendi, bu kız burada kalsın, bu adamın evine bir daha gitmesin dediği durum olur mu? Olur diyoruz. Bunu da diyoruz. Hayır, gitmesin, geri gelecek bu tekrar diyoruz.
Erkek de dinleniyor mu böyle bir durumda? Erkek veya kız, ikisi birden
hocam,
ya da ayrı ayrı.
Kesinlikle tek tarafı dinleyip de karar veren yandı kıyamet günü.
Evet.
Bugüne kadar ben iki tarafı dinlemeden tek taraflı kimi dinlediyse, mesela gelip kadın hocam bir dinle derdimi diyor. Ya şu adamı polis yakalayıp götürse bir daha çıkmasa zindandan diyorsun.
Öyle
bir. Tabii o anda karar versen gittin maazallah.
Evet.
Ya da erkeği çağırıyorsun. Ulan bu kadın beni nasıl kandırmış, zalimin tekiymiş diyorsun. İkisi bir aradayken denge bulunuyor ama.
Evet.
Yalan konuşamıyorum. O yüzden bu konulardaki sorulara cevaba başlarken diyorum ki ben, bacı, senin anlattığın adam haksız. Eşini bilmem diyorum.
Evet.
Sen bir profil çiziyorsun bana.
Evet.
Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. O adam haksız.
Evet.
Veya senin anlattığın kadın tipi yanlış. Sen haklısın. Ama senin eşini bilmiyorum. Çünkü sen tek
senin
anlatıyorsun.
Senin eşin bu mu? Anlattığın kadın mı?
Bir profil
anlattığın
çiziyorsun.
Anlattığın erkek mi? Çünkü onu bilmiyoruz.
Bilemem ki onu.
Evet.
Sen bir profil çiziyorsun. Bu profile göre bir firavun çiziyorsun.
Evet.
Ebu Cehil'in karısını tarif eder gibi hanımını tarif ediyorsun.
Evet.
Yani böyle bir şiddetli tanıtımın var senin. Sen haklısın ama bu olayın haklısı mısın, değil misin? Yanlış. Dolayısıyla hakemlik yapanların tek tarafı dinlemeleri zulüme alet olmaktır. Çünkü hiç kimse şöyle yaptık, böyle yaptık diye %100 adil anlatmaz. Anlatamaz da aslında. Nasıl anlatsın adam adil?
Evet.
Adil anlatacak olsa zaten o adaleti uygular o.
Evet.
Ya da düşüyor, haksız olduğu anlaşılıyor, yalvarmaya başlıyor. Tamam, ben şöyle ettim, böyle ettim, dayağı hak ettim, şudur budur, kurtar bizi diyor. Yine anlattığı %50'si halbuki.
Evet.
Yani bu sebeple tek tarafı dinleyerek, baba bile olsa, yani kendi kızını bile dinliyor olsa, tek tarafla verdiği karar zulme destek olmaktır. Mesela bilhassa anneler, işte annelik şefkati diye bir şey var ya.
Evet.
Ah kızım, vah kızım, ah oğlum, vah oğlum yaparak prim veriyorlar buna. Bu sefer de oğlu veya kızı bu desteği görünce arkasında bir anne biliyor. Ailesinin arkasında olduğunu biliyor. Ağzını açıyor, boşuyor. Ağzını açıyor, hakaret ediyor. Böylece anneler, babalar farkında olmadan zulme alet oluyorlar. Yuva dağıtıyorlar. Ama her halükarda hocam, çünkü sizin vaktiniz
evet,
doldu. Her halükarda şunu bilmekte fayda var. Boşanmasız bir hayat olamaz. Boşanma bir, tıpkı ne gibi hocam? Yani
Allah'ın en sevmediği ama helal demiş.
Ama helal.
Helal.
Niye helal? Yani boşamayı yani kaldırdığın zaman bir insanın ölümüne neden olursun.
Evet.
Ve zinaya kapı açarsın.
Evet.
Boşama hak. Fakat boşamanın eften püften olması hak değil.
Evet.
Yani Allah eften püften kullanılacak bir şey. Bu ne gibi hocam? Tıpkı şunun gibi. Hep ameliyattan örnek veriyoruz ya. Doktora başım ağrıyor diyorsun, beyin ameliyatı yapayım diyor. Ne yapıyorsun doktor ya?
Evet.
Dün işte çok uykusuz kaldım, başım ağrıdı. Bir ağrı kesici ver. Yok, bir ameliyat edelim de temizleyelim beynini. Bu cinayet.
Evet. Hocam bir şey daha, böyle bitmeden bir ifade kullandınız. Böyle sanki yeniden kızı istiyormuş gibi, yani bu tür şey olmuş durumlarda, hani kangren olmuş durumlarda böyle gelişi güzel yeniden beraberlikler değil de sanki yeniden istiyormuş gibi, ya o mürşit dediğimiz, ne bileyim, hakem dediğimiz insan da böyle bir zemin hazırlamalı dediniz.
Şimdi hocam, mürşitler, hakemler kimse, bizim Anadolu'da şöyle bir uygulama var. Yapmayın çocuklar, hep bize kavga ederdik. Hadi kim çabuk çocuklarınızı da alın. Evet. Bu yanlış hocam. Bu
tutmuyor
zaten. Hayır, bu baştan savma. Evet. Sen tavuk mu kışkışlıyorsun?
Evet.
Yani bunlar zaten dolmuş yeteri kadar.
Evet.
Bu eskidendi. Neden? Boşanırsanız bu köyün sokaklarında dolaştırmayız sizi diyordu ihtiyarlar.
Evet.
Bugün onu söyleme imkanı yok.
Tabii.
Herkes kendini dünyanın kralı zannediyor.
Evet.
Bu tavır yanlış.
Evet.
Yani böyle üstüne bir çuval un döküp tamam bembeyaz oldu her yer diyorsun ama kalkınca herkes un uçuşuyor.
Evet.
Bu yanlış. Ben arabamı tamire götürdüm. Daha henüz parçaları tamir edilmemiş, alıp gidiyorum gibi olmamalı.
Evet.
Yani bu servis garantisiyle gitmeli.
Evet.
İki şeyden dolayı ilk günkü gibi kızı alsın diyorum. Bir, nasıl ilk gün babasının evinden kızı götürüyoruz, heyecandan ayağını yere basamıyordun. Ya biz 3 aydır doğru dürüst mutlu değildik. Tamam, düzeldi bu işler. Annesinin, kaynanasının elini öpüyor, babasının elini öpüyor. Hadi selamun aleyküm. O mutluluk da gitmeli.
Evet.
Bir de o kadar ucuz gitmemeli.
Evet.
Yani ilk günde ben bu kızı almaya geldim deyip alıp gitmiyordun.
Evet.
Bir sürü sana çikolata getirttirdiler bilmem ne filan. Yani bir tür evet, zulme dönüşmüş haliyle değil tabii. Yani eğer biz ameliyatın ağır bir şey olduğunu anlatmazsak bu ameliyat hastalık haline gelir. Ameliyat, evet, hastası olur.
Evet, evet.
Onu söylemek istiyoruz hocam.
Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, boşanma, evlilik, sorunlar, çözümler, onları konuştuk. Ne bileyim, mutluluklar diliyoruz efendim. İyi, güzel, mutlu, huzurlu,
İnşallah.
Birbirini teskin eden, sekineti yaşayan aileler diliyoruz. Hayırlı günler efendim.